Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallah'ın İktidâus Sırâtil Müstakîm adlı kitabından devam ediyoruz. Bozulmanın başlangıcı başlığı altında şunlar söylüyor İbn-i Teymiye. Bu ümmetin içinden bazıları, hatta alim ve dindar olarak bilinen bazı kimseler, Yahudilerin niteliklerinden bazı paylar almışlardır. Basiret sahibi olanlar bu gerçeği görebilirler. Şimdiye kadar olan bölümlerde İbn-i Teymiye Rahimullah, hatırlayacaksınız, hep kafirlere benzeme, bizden başkalarına benzeyenlerin onlardan olduğu, bu manadaki hadislerin açıklaması üzerine kafirlerden benzemekten yasaklayan, kafirlere benzeme kapsamına giren şeylerden bahsetmişti. Buna ek olarak şunu da ilave etmek lazım. Allah Azze ve Celle sizden öncekilerin dinlerini parça parça edip fırkalara bölündükleri gibi siz de öyle olmayın buyuruyor. Yani fırkalara bölünmekten yasaklıyor. Günümüzde bazıları diyor ki, taassup üzere olmadıktan sonra kendini bir mezhebe nispet etsen, bir mezhebe bağlansan ne var ki? Hatta bilakis mezhebe girmek şarttır derler. İşte bu ayette yasaklanan durumun kapsamına girer. Yani bir kimsenin ben Hanefiyim demesi, istediği kadar sünnetle amel etsin, sadece ben Hanefiyim demesi, ben Malikiyim demesi, ben Şafiyim demesi bile kendisine sapıklık olarak yeter. Ve kafirlere benzemektir. İşte kim bir kavme benzerse onlardandır hadisinin de yine yasağı kapsamı içerisine giriyor. İşte İbn-i Teymiye Rahimullah buna işaret ederek, hatta alim ve dindar olarak bilinen bazı kimseler dahi Yahudilerin niteliklerinden bazı paylar almışlardır diyor. Allah'ın, Resulullah'ın hoşlanmadığı bütün niteliklere bulaşmaktan yine Allah'a sığınırız. Bu böyle olduğu için ilk dönem Müslümanları, yani Selef-i Salih'in sürekli şekilde çevrelerindekileri bu tehlike konusunda uyarıyorlardı. Nitekim Bukhari'nin Ebu Esved'e dayanarak belirttiğine göre Ebu Musa radıyallahu anh, Basralı Kur'an okuyucularına elçi olarak gönderilmişti. Basra'ya varınca yanına 300 Kur'an okuyucusu gelip Kur'an okudu. Ebu Musa bir ara onlara şunları söyledi. Sizler Basra'nın seçkinleri ve Kur'an okuyucularsınız. Kur'an'ı sık sık okuyunuz. Uzun süre ara verip kalplerinizin katılaşmasına meydan vermeyiniz. Tıpkı sizden öncekilerin kalplerinin karardığı gibi olmayınız. Bizler vaktiyle uzunluk ve şiddet bakımından Bera'e suresine benzettiğimiz bir sure okuyorduk. Yani Tevbe suresine. Fakat şimdi onu unuttum. Yalnız onun şu kadarı aklımda kaldı. İnsanoğlunun iki vadi dolusu altın olsa üçüncüsünü ister. Onun karnını veya gözünü ancak toprak doldurur. Ayrıca aramızda Sebbeha surelerinden birine benzettiğimiz başka bir sure de okuyorduk. Onu da unuttum. Fakat şu kadarı aklımda kaldı. Ey müminler, yapmadığınız şeyi niçin söylersiniz? Gerçi bu Saf suresinde de bir ayet. Yapmadığınız şeylerin için söylüyorsunuz. Bu sözünüz belge olarak boynunuza yazılır da sonra kıyamet günü ondan sorguya çekilirsiniz. Görüldüğü gibi sahabilerden Ebu Musa, Basralı Kur'an okuyucularını uzun süre Kur'an okumaya ara verip kalplerinin katılaşması tehlikesi karşısında uyarmaktadır. Burada Ebu Musa radıyallahu anh şuna işaret ediyor. Yani bu ayetler kıraati nesedilmiş. Kıraati unutturuluyor sahabelere. Bunun gibi daha başka şeyler de var. Mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Hul ve Haft sureleri vardı. Bugün halk arasında kunut duaları denilen dualar. Kur'an'dan iki sureydi diyor. Yani Kur'an'dan kıraati kaldırılıyor bunun ama bunların içerdiği hükümler aynen baki. Aynı şekilde rejim ayeti de böyle. Yani zina eden evli erkek ve kadının taşlanarak öldürülmesi hükmü Allah'ın vahyi olarak, Kur'an'dan bir vahyi olarak nazil oldu. Fakat bu kıraati nesedildi, hükmü baki kalmaya devam ediyor. Bu da bu manada, buna benzer ayetlere işaret ediyor. Bilindiği gibi Allah'a verilen sözü bozma, o sözü tutmama kavramı, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneme, Allah'ın kitabındaki kelimelerin yerlerini değiştirme, bu kitabın sözlerini başkalaştırıp yanlış şekilde yorumlama eylemlerini tümüyle içerir. İşte bu konuda ünlü tefsir bilgini Hafız İbni Kesir'in sahabilerden İbni Mesud'a dayanarak Hadid suresinin tefsiri sırasında naklettiği şu delili sunuyorum. İbni Kesir diyor ki, burada İbni Kesir Allahu Alem bu şey değil. Meşhur tefsir sahibi İbni Kesir değil. Çünkü bu İbni Kesir, İbni Teymiye'nin zaten öğrencisi, ondan sonra gelen birisi. Burada bir de meşhur kıraat imamlarından biri İbni Kesir var. Yine. Ameş'in anlattığına göre Ebu Amiletül Fezari şöyle dedi. Abdullah İbni Mesud bir defasında bize öyle bir konuşma yaptı ki, Kur'an ve Peygamberimizin sözlerinden başka bu kadar önemli bir konuşma o güne kadar hiç dinlememiştim. İbni Mesud şöyle dedi. İsrailoğulları uzunca bir süre Allah'ın kitabından uzaklaşınca kalpleri katılaştı. Arkasından kendi kendilerine gönüllerinin arzu ettiği ve nefislerinin hoşuna giden bir kitap uydurdular. Çünkü Allah'ın indirdiği gerçekler birçok arzularına engel oluyordu. Bu yüzden Allah'ın kitabını bilmezlikten gelerek onu arkalarına attılar. Bu işin öncüleri aralarında önce şöyle dediler. Bu yeni kitabı İsrailoğullarına sununuz. Eğer çağrılarınıza uyarlarsa onları serbest bırakırsınız. Yok eğer size karşı çıkarlarsa onları öldürürsünüz. Fakat daha sonra aralarında şöyle söz bağladılar. Hayır öyle olmaz. Böyle yapacağımıza falanca tanınmış alime haber salarak bu yeni kitabı ona sununuz. Eğer o alim bu kitabı benimserse artık hiç kimse size karşı çıkmaz. Fakat eğer o adam size karşı çıkarsa kendisini hemen öldürünüz ki ondan sonra artık kimse size karşı gelmez. İsrailoğulları Allah'ın kitabını arkalarına atıp böyle bir yol uydurmuşlardı. İşte günümüzde de aslında günümüzün çok eskilerinden başlayan bir hareket. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti yerine daha başka insanlar deliller edinip, işte mezhepler, kıyas, icma gibi edille-i şer'iyeye ithal ettikleri, edille-i şer'iye arasında saydıkları bir takım şeyler uydurdular. Allah Azze ve Celle kendisine iman edenlerin ve ahirete iman edenler için en güzel yolun herhangi bir çekişilen konuda hükmün Allah'a ve Resulüne döndürülmesini emrediyor. Bakın burada bir üçüncüsü yok. Delil 2. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben size sarıldığınız takdirde sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum diyor. Üçüncüsü yok. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Dolayısıyla kitap ve sünnet bu ikisine delalet eder. İcma da bu şekildedir. İcma da bu şekildedir. Sahabe ve ondan sonraki selef dinde edille-i şer'iyenin sadece iki olduğunda icma etmişlerdir. Her kim üçüncüsünü eklerse ehl-i sünnetin dışına çıkmış, sapıtmıştır. İşte mezhepleri aynı bunların kitap edindikleri gibi kitap ve sünnetten ayrı yol edindiler. Mesela kitap ve sünnetten delil söylediğinde bunu hangi alim söylüyor? Hangi alim bunu nas'a göre fetva veriyor gibi cahilce ehli kitabın adımlarını izlercesine sorular soruyorlar. Hangi alim söylüyor bunu? Hangi alim bu fetva veriyor? Diyaneti bırak. Bugün selefiyim diyenler arasında maalesef bu fitneyi soktular. Şimdi burada elbette alimlerin yeri vardır. Fakat yanlış yapılan yer şurası. Her Müslüman içtihad etmek zorundadır. Yani içtihad etmek her Müslümana vaciptir, farzdır. Ama herkes kendi gücünün yettiği oranda içtihad eder.
O hadisten dolayı mı hocam? Ebu Maaz'da işte.
Hayır. Hayır o değil. O değil. İçtihad etmek kitap ve sünnetten herhangi bir meselenin hükmünü araştırmak. Evet. Kitap ve sünnetten delil istemek. Evet. Şimdi bir insan araştırır. Ne yapar? İşin içinden çıkamaz. Birbirine aykırı hadisler görür veya ayetleri içinden çıkamaz. Ne yapar? Gider bir alime başvurur. Bunda bir sıkıntı yok. O ayetlerin izahı için başvurur. Veyahut bir delile ulaşamaz, bir meselenin hükmü hakkında delile kendisi araştırdıktan sonra ancak alime sorabilir. Ama günümüzde tembellik hakim. Adam hiçbir araştırma yok. Yani bunun İstediği kadar ben takılda karşıyım, mezhep takımda karşıyım desin dursun. Kendisi araştırmadan birinden soruyorsa bu da aynı vebalde. Önce araştıracaksın, kendi çabanı ortaya koyacaksın. Yani insanlar Allah'ın kitabını okumuyor. Günlük olarak Allah'ın kitabından meal okuma gibi bir dersi yok. Allah'ın Resulünün sünnetini okumuyor, hadislerini araştırmıyor. Evine bırak araştırmayı, Sahih Buhari koyanları kınamaya başlıyor ondan sonra. Bunlar allame ya, bunlar müçtehit ya, evinde Buhari var diyor. Buhari okuyor bunlar diyor. Keşke okusalar Müslümanlar. Yani bu araştırmayı üzerine düşen şekilde her Müslüman yapacak. Ulaşamadığı yerde, işin içinden çıkamadığı yerde o zaman daha iyi bilene müracaat edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyurmuştur. Ama zikir ehline soracağımız şey delil olmalıdır. Onun kendi görüşü değil. Tabii. Yoksa şirk ehlinin dedikleri gibi şöyle diyenler karşımıza çıkar. İşte falanca imamın sözü bağlayıcı bir delildir. Filanca alimin sözü bağlayıcı bir delildir. Hayır. Onun getirdiği delil delildir. Kendisinin sözü delil değildir. Onun getirdiği delil ancak delildir. Evet, İbn-i Teymiye devam ediyor. Bu konuşma üzerine sözün ettikleri bilgine bir heyetle yeni kitaplarını gönderdiler. Olup bitenleri önceden haber alan söz konusu bilgin, alim, daha heyet yanına gelmeden eline bir kağıt alarak Allah'ın gerçek kitabını üzerine yazdı ve bu kağıdı bir hayvanın boynuzuna yerleştirerek boynuna astı ve elbiselerinin altına sakladı. Yani kitabın aslını sakladı. Bir süre sonra yola çıkmış olan heyet yanına gelerek uydurulan kitabı sundu ve kendisine "Bu kitaba inanıyor musun?" diye sordular. Adam da onlara eliyle göğsüne işaret ederek ve içinde boynuzun içinde sakladığı gerçek kitabı kastederek "Bu kitaba tabii ki inanıyorum. Ona niye inanmayayım?" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine heyet kendisine ilişmedi, onu serbest bıraktılar. Bu alimin kendisine çok bağlı birkaç adamı vardı. Alim ölünce bunlar mezarını açarak boynunda asılı duran hayvan boynuzunu gördüler. Arkasından da boynuzu açınca içinde saklanan gerçek kitabı buldular. Bu durumu görünce demek ki o "bu kitaba tabii ki inanıyorum, ona niye inanmayayım?" derken uydurmacıların getirdikleri kitabı değil, bu kitabı kastetmişti dediler. Bu kitap uydurma olayı yüzünden, İsrailoğulları arasında anlaşmazlığa düşerek 70 küsur gruba ayrıldılar. Bu grupların en iyisi işte bu boynuzda saklanan gerçek ilahi kitap yüzünden Zülkarn boynuzlular adını alan gruptur. İçinizden bizden sonra yaşayacak olanlarınız bir takım eğri işler ve kötülükler göreceklerdir. Bu kötülükleri görecek olup onları elleriyle bil fiil değiştirmeye gücü yetmeyecek olanların kalplerinde bu kötülüklere karşı nefret duyduklarını Allah'ın bilmesi onlar için yeterli bir tepkidir. İbn Mesud'un sözleri böyle. Allah Azze ve Celle'nin yukarıdaki ayetlerin ilkinde söz konusu kalpleri katılaşanlara benzememizi yasakladıktan sonra kendi kafalarından ruhbaniyet, dünyadan ele tek çekip ibadete kapanma icat edip sonra da buna gerçek anlamıyla uymayanların durumunu açıklıyor. Ardından da bu ayetleri şu ayetlerle noktalıyor. Hadid 28-29. Ayetleriyle. Ey müminler, Allah'tan korkunuz. Resulullah'a itaat ediniz ki o size rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığı altında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi affetsin. Allah af ve merhamet edicidir. Ehli kitap bilsinler ki kendi kendilerine Allah'ın lütfundan bir şey elde etmeye güçleri yetmez. Hiç şüphesiz lütuf ve kerem Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ayette emredilen Resulullah'a itaat, ona inanıp söylediklerini yapmak ve getirdiği şeriate uymaktır. Bu görev ruhbanlıktan kaçınmayı da içerir. Çünkü o böyle bir prensip getirmedi, bilakis bunu yasakladı. Ayrıca bu ayetlerde peygamberimize uyan kitap ehlinin cevabının sevabının, ecrinin iki kat olacağı da bildiriliyor. Bu konuda İbn Ömer ve başka sahabiler kanalıyla gelen ve ehli kitap ile bizim durumumuzu karşılaştırmalı olarak açıklayan hadisler vardır. Şimdi ruhbanlık konusuyla ilgili bir hadisi gözden geçirelim. Ebu Davud'un Said bin Abdurrahman'a dayanarak bildirdiğine göre bir gün Sehil bin Ebi Umame babasıyla birlikte Medine'de sahabilerden Enes bin Malik'i ziyarete geldiler. Enes bin Malik bir ara onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurmuş olduğunu nakletti. Kendi kendinize görevlerinizi ağırlaştırmayınız. Yoksa Allah da size ağır görevler yükler. Çünkü sizden önceki bazı kavimler kendilerine ağır görevler yükledikleri için Allah da onlara ağır görevler yükledi. Şimdi manastırlarda ve kilise köşelerinde gördüğünüz kimseler işte o kavimlerin kalıntılarıdır. Onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yazmamış olduğu ruhbanlığı kendiliklerinden uydurmuşlardır. Yine aynı hadisin farklı bir rivayet şekline göre bir defasında Seyyid bin Ebi Umame babasıyla birlikte Medine'de Enes bin Malik'i ziyarete gittiler. O sırada Ömer bin Abdülaziz Medine valisiydi. Bir ara Enes bin Malik namaza kalktı. Kalktığı namaz bir yolcu namazı veya buna yakın derecede kısa ve çabuktu kıldığı namaz. Selam verince kendisine Allah iyiliğini versin. Şu kıldığın namaz farz namazı mı yoksa nafile mi diye sordular. O da bu soruya kıldığım namaz farz namazıydı ve peygamberimizin kıldığı gibi bir namazdı diye karşılık verdikten sonra sözlerine şu hadisle devam etti. Kendi kendinize görevlerinizi ağırlaştırmayınız. Yoksa Allah da size ağır görevler yükler. Çünkü sizden önceki bazı kavimler kendilerine ağır yükler yükledikleri için Allah da onlara ağır görevler yükledi. Şimdi manastırlarda ve kilise köşelerinde gördüğünüz kimseler işte o kavimlerin kalıntılarıdır. Onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yazmamış olduğu ruhbanlığı kendiliklerinden uydurmuşlardır. Ertesi günü sabahleyin Ömer bin Abdülaziz, Enes bin Malik'e birlikte ata binip bir gezintiye çıkalım ve göreceğimiz manzaralardan ibret alalım mı diye sordu. Enes bin Malik'in evet demesi üzerine birlikte geziye çıktılar. Bir ara ıssız bir harabe yığınıyla karşılaştıklarında Ömer bin Abdülaziz, Enes bin Malik'e burası neresi biliyor musun diye sordu. Enes radıyallahu anh de kendisine şu cevabı verdi. Evet, peygamberimizin bana burası ve buranın halkı hakkında verdiği bilgiye göre bu yörenin eski yerlileri zulüm ve kıskançlıkları yüzünden Allah tarafından helak edildiler. Kıskançlık iyi amellerin nurunu söndürür. Zulüm de bu kıskançlığı ya onaylar veya reddeder. Öte yandan hem göz, hem el, hem ayak, hem vücudun tümü ve hem de dil zina işler. Cinsiyet organı bu zina arzularını ya onaylar veya reddeder. Bu hadisin rivayet zincirinde adı geçen Seyyid bin Ebi Umame, hadis alimi Yahya bin Maym ve başkaları tarafından güvenilir olarak kabul edilmiş, Müslim'le birlikte diğer kaynaklarda rivayet ettiği hadislere yer verilmiş olan bir kimsedir. Yine bu rivayet zincirinin bir başka halkası olan İbn Ebi Amya'ya gelince, Beytül Mukaddesli olan bu zat hakkında ayrıntılı bilgim yoktur. Fakat bu hadise kitabında yer veren Ebu Davud'un bu zat hakkında hiçbir şey söylememesi onu iyi gördü anlamına gelir. Bu hadiste peygamberimizin namaz kılma şeklinde kısa ve çabuk olarak nitelendirilmiş olması meselesine gelince, Bukhari ile Müslim'de yer aldığına göre yine Enes bin Malik bu konuda peygamberimiz kısa ve eksiksiz şekilde namaz kılardı demiştir. Yine bu sahabenin Bukhari ile Müslim'de bu konudaki şu sözlerine yer verilmiştir. Ömrümde hiçbir imamın arkasında Resulullah'ın arkasındaki kadar kısa ve eksiksiz bir namaz kılmış değilim. Bukhari'nin yer verdiği rivayette fazla olarak şu sözler de vardır. Peygamberimiz namaz kıldırırken ağlayan bir çocuk sesi duyunca çocuğun anasının kafası karışmasın diye namazı çabuklaştırırdı. Enes bin Malik'in söylediği peygamberimizin namazı kısa ve çabuk kılması olayı bazı emirlerde diğer bir kısım imamların yaptıkları kıyama oranlıdır. Bu kimselerin bazıları kıyam halini Resulullah'ın çoğu vakitlerde yaptığından daha fazla uzatırken rükû, secdeyi ve rükünler arası faslayı peygamberimizin çabuklukla yaptığından daha kısa tutarlardı. Hatta denilebilir ki namaz kıldıran imamların çoğunluğu veya birçoğu namazları böyle kılar oldular. Bu arada bu imamlar arasında 4 rekatlı farzların son 2 rekatında zamm-ı sure okuyanlara da rastlanmış. Bu çeşitli uygulamalar fıkıh alimleri arasında zaman zaman farklı mezheplere dönüşmüştür. Öte yandan hariciler de dini konularda detaylara ve zorluklara dalarak vaktiyle peygamberimizin böylelerini tanımlarken söylediği şu sözlerin canlı örneği haline geldiler. İçinizden biri onların namazına göre kendi namazını ve onların orucuna göre kendi orucunu küçümser hale gelecektir. Bu yüzden Ali radıyallahu anh Basra'da ilk defa namaz kıldırınca sahabilerden İmran bin Husayn bu namaz bana peygamberimizin namazını hatırlattı demiştir. Peygamberimizin namazı dengeliydi. O kıyam yani ayakta duruş ve kuğut oturma safhalarını kısa tutarken rükû ve secdeleri uzun tutardı. İmran bin Husayn'ın Ali radıyallahu anh namazıyla ilgili olarak söylediği bu söz bu konuda Enes bin Malik'in söylediklerini açıklayıcı ve destekleyici özelliktedir. Nesai'nin Attaf bin Halid'e dayanarak bildirdiğine göre Zeyd bin Eslem şöyle dedi. Bir gün Enes bin Malik'i ziyarete gittik. Bize namaz kılacak mısınız diye sordu. Evet kılacağız diye cevap verdik. Bunun üzerine hizmetçisine dönerek ey cariye çabuk abdest suyumu getir. Çünkü sizin bu imamınızın Ömer bin Abdülaziz'i kastediyor. Namazı kadar peygamberimizin namazına benzer şekilde namaz kıldıran imama hiç rastlamadım dedi. Ömer bin Abdülaziz namaz kılarken rükû ve secdeleri uzun tutar. Bunun yanında kıyam ve kul safalarını kısa tutardı. Bu hadis sahih bir hadistir. Çünkü bu hadisin rivayet halkalarından birini meydana getiren Attaf bin Halid el-Mahzumi hakkında hadis alim Yahya bin Mayim birkaç kere o güvenilir bir ravidir demiş. Ahmet bin Hanbel de onunla ilgili olarak o Mekkeli güvenilir bir şahsiyettir. Rivayetleri sahihtir. Kendisinden 100 kadar hadis rivayet edildi derken İbn Adi de ondan o 100'e yakın hadis rivayet ediyor. Kendisinden hadis nakleden kimsenin güvenilir olduğu durumlarda onun hiçbir hadisini tereddütte karşılamadım demiştir. Ebu Davud ile Nesai'nin Said bin Cübeyr'e dayanarak bildirdiklerine göre Enes bin Malik aynı konuda şöyle demiştir. Şimdiye kadar bu delikanlının yani Ömer bin Abdülaziz'i kastediyor. Arkasında kıldığım namaz kadar peygamberimizin namazına benzeyen bir namaz hiç kılmış değilim. Said bin Cübeyr bu konudaki sözlerini Ömer bin Abdülaziz rükûya varınca 10 kere Sübhane Rabbiyel Azim ve secdedeyken de 10 kere Sübhane Rabbiyel Ala diyebiliyorduk diye bağladı. Yani kısası böyleydi. Demek ki burada ne var? Namazın kıyamını, mesela kıraatı çok uzun tutmamak şeklinde olmalı. Yoksa intikallerde rükünleri tam olarak yapmamak değil. Tam olarak yapacaksın bunları. Fakat kıyamından evet, onlarla dengeleyeceksin. Yine bu konuda Müslim'in sabite dayanarak bildirine göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Hiç kimsenin arkasında, peygamberimizin arkasında olduğu kadar veciz ve eksiksiz bir namaz kılmış değilim. Peygamberimizin namazı ölçülü ve dengeliydi. Ebu Bekir'in namazı da ölçülü ve dengeliydi. Ömer zamanı gelince o sabah namazını uzatmaya başladı. Peygamberimiz Semiyallahu limen hamdet derken bize galiba şaşırdığı dedirtecek kadar ayakta durur ve arkasından secdeye vardıktan sonra iki secde arasında yine galiba şaşırdı dememize yol açacak kadar otururdu. Yani Semiyallahu limen hamdet deyip rükuya doğrulduğunda rükuda biraz uzunca dururdu. Galiba unuttu zannederdik. Yine iki secde arasındaki oturuşunda da uzunca dururdu. Yine unuttuğunu düşünürdük diyor. Yine aynı konuda Ebu Davud'un Sabit ve Hümeyd'e dayanarak bildirdiğine göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Hiç kimsenin arkasında peygamberimizin arkasında olduğu kadar veciz ve eksiksiz bir namaz kılmış değilim. Aleykümselam ve rahmetullah. Peygamberimiz Semiallahu limen hamide derken galiba şaşırdı dememize yol açacak kadar bir süre ayakta durur. Arkasından tekbir alıp secdeye varırdı. İki secde arasında da galiba şaşırdı dememize yol açacak kadar otururdu. Gördüğü gibi Enes bin Malik bu sağlam kaynaklı sözlerinde Peygamber Efendimizin namazının hem veciz hem de tamam, eksiksiz olduğunu belirtiyor. Açıkladığına göre onun Peygamberimizin namazının tam olduğunu söylerken kastettiği şey iki rükün arasında verilen fasılaların uzatılmasıdır. Bir önceki rivayette de Peygamberimizin namazı kadar veciz ve tam hiçbir namaz görmediğini söylemişti. Allahu alem onun bu sözlerindeki vecizlik yani kısalık, kıyam safhası ile tamamlık, eksiksizlik, rükû ve sücud safhaları ile ilgilidir. Çünkü kıyam safhası ancak tam olarak yapılabilir, başka türlüsü mümkün değildir. Bu yüzden tamamlıkla, eksiksiz olmakla nitelendirilmesi anlamsız olur. Fakat rükû, secde ve rükunler arasında fasılalarda durum böyle değildir. Ayrıca kıyam safhası kısa, buna karşılık rükû ve secdeler uzun tutulunca namaz dengeli ve ölçülü olacağı için tam eksiksiz olur ve o zaman da Enes bin Malik'in onun gibi kısa ve eksiksizini hiç görmedim şeklindeki sözü anlam ve gerçeklik kazanmış olur. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayetinde hatırlarsanız ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kılarken durdum arkasına diyor, yanına durdum diyor. Yani neredeyse çıkacaktım diyor, o kadar uzattı şeyi. Fakat diyor rükuya eğildiğinde diyor rükuda kıyamındaki kadar durdu diyor. Rükudan doğruldu. Aşağıda durduğu kadar, eğik vaziyette durduğu kadar da rükuda durdu diyor. Sonra secdeye gitti. Secdedeyken de diyor ayakta durduğu kadar durdu diyor. Secdeden kalktı diyor. İki secde arasındaki oturuşunda secdede kaldığı kadar durdu diyor. İkinci secdeye gittiğinde ilk şeyde arada oturduğu kadar da orada durdu diyor. Yani kıyamı, rükuu, rükudan doğrulması, secdesi, iki secde arasında oturuşu hep bunlar dengeliydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı hakkında gelenler bu manada. Bukhari'de Müslim'de belirtildiğine göre Sabit şöyle diyor. Enes bin Malik'in peygamberimizin bize kıldırdığı namazın aynısını size tarif etmek için elinden geleni yapacağım dediğini işittim. Onun namaz kılarken yaptığını sizin yaptığınızı görmüyorum. O rükudan kalkınca dimdik ayakta dururdu. Öyle ki görenler bu adam ne yapacağını unuttu derlerdi. Secdeden başını kaldırdığı zaman da bize bu adam ne yapacağını unuttu dedirtecek kadar otururdu. Yine Sabit anlatıyor Buhari'de gelen rivayette. Enes bin Malik çevresindekilere peygamberimizin nasıl namaz kıldığını tarif ederdi. Namaz kılarken de rükudan başını kaldırınca bize bu adam ne yapacağını unuttu dedirtecek kadar ayakta dururdu. Bu rivayetlerden açıkça anlaşılıyor ki peygamberimizin kıraatı Zamm-ı Sure okumayı kısa tutarak namazı kısaltırdı. Gerçi bu tutum kıraat safhasıyla uyuşacak uzunlukta rükûyu ve secdeyi de gerektirirdi. Bu yüzden Enes bin Malik onun namazı dengeli ve ölçülüydü diyor. Yani rükünleri arasında uzunluk ve kısalık bakımından ölçü ve uyum vardı. Enes radıyallahu anh gerçekten doğru söylüyor. Çünkü peygamberimiz sabah namazının iki rekatlık farzında Zamm-ı Sure olarak 60 ile 100 sayısı arasında değişen miktarda ayet okurdu. Daha da açıklarsak bu iki rekatta genellikle Elif, Lam, Tenzil, Hel, Eta, Safvat ve Kaf gibi sureleri, bazen bunlardan biraz daha uzunlarını ve kimi zaman da daha kısalarını okurdu. Ömer radıyallahu anh ise Yunus, Hud, Yusuf surelerini okurdu. Herhalde kendisi arkasında namaz kılanların böylesini tercih ettiklerini biliyordu. Yani cemaatin buna katlanabileceklerini düşündüğünden böyle yapmıştı diyor İbn-i Teymiye. Bildirildiğine göre sahabilerden Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir defasında yatsı namazını peygamberimiz arkasına kıldıktan sonra Kuba mescidine giderek orada Amr bin Afvullah'a imam olup namaz kıldırdı. Kıldırdığı bu namazda Zamm-ı Sure olarak Bakara suresini okudu. Bunu haber alan peygamberimiz yaptığına kızarak kendisine şu sözleri söyledi. Ey Muaz, sen fitne mi çıkarmak istiyorsun? Halka imam olduğun zaman namazını kısa tut. Çünkü arkanda yaşlılar, güçsüzler ve sıkışık durumu olanlar bulunabilir. Sebbih ismi Rabbikel A'la ve Şemsi ve Duhaha ve benzeri sureleri okuyamaz mıydın? Buyurdu. Peygamberimizin burada Muaz'a ve dolayısıyla diğer namaz kıldıran imamlara emrettiği kısalık, kendisinin uyguladığı kısalık idi. Zira o Enes'in dediği gibi en kısa ve eksiksiz şekilde namaz kılan kimseydi. Ve ümmetine de benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılınız buyurmuştu. Şunu da belirtmemiz gerekir ki cemaatin namazın uzatılmasını istedikleri durumlarda bundan daha uzun şekilde kıldırmak yerinde bir harekettir. Nitekim Peygamberimizin akşam namazında Tur suresini okuduğu zamanlar olmuştur. Buna karşılık bundan da kısa şekilde namaz kıldırmayı gerektirecek durumlarda imamın öyle yapması gerekir. Tıpkı Peygamberimizin çocukların ağladığı ve benzeri durumlarda yaptığı gibi. Açıkça anlaşılıyor ki Enes'in naklettiği hadisler namazda rükû ve secdeleri çok kısa tutanlarla kıyam safhasını çok uzatanların tutumuna karşı olmayı gerektiriyor. Enes'in anlattığı ve diğer sahabelerin belirttiği husus budur. Nitekim Müslim ile Ebu Davud'un Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya dayanarak bildirdiklerine göre sahabilerden Bera bin Azib radıyallahu anh şunları söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldığını uzun zaman gözetledim. Onun kıyamının, rükûnun, rükûdan sonra ayakta duruşunun, secdesinin, iki secde arasındaki oturuşunun ve selamla namazdan ayrılma esnasındaki oturuşunun birbiriyle uyumlu ve dengeli olduğunu gördüm. Müslim'in şubeye dayanarak bildirine göre hakem şöyle bir olay anlatıyor. Bir ara Zemin bin Eşas adında biri Kufe valisi oldu ve Ebu Ubeyde bin Abdillah'a halka namaz kıldırmasını emretti. Ebu Ubeyde bin Abdillah da kıldırdığı namaz sırasında rükudan kalktığı zaman şu duayı okumama yetecek kadar bir süre ayakta durdu. Allah'ım Rabbimiz gökler, yeryüzü ve dilediğin başka bir şey dolusunca hamd sana mahsustur. Sen her türlü övgüye ve yücelemeye ehilsin. Senin verdiğine kimse engel olamaz ve senin engel olduğuna hiç kimse veremez. Senin karşısında hiçbir varlıklıya varlığı fayda sağlamaz. Hakem sözlerine şöyle devam ediyor. Bu durumu Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya anlattım. Bana şöyle cevap verdi. Bera bin Azib'in bana şöyle dediğini hatırlıyorum. Peygamberimizin rükûu, rükûdan başını kaldırınca ayakta duruşu, secdesi ve iki secde arasındaki ayakta duruşu, oturuşu, dengeli ve birbiriyle uyumluydu. Bu olayı nakledenlerden biri olan Şube'de bu durumu Amr bin Murre'ye anlattığımda bana Abdurrahman bin Ebi Leyla'yı namaz kılarken gördüm, onun namazı öyle değildi dedi. Öte yandan Buhari'nin bu hadise yer veren rivayetinde kıyam ve teşehhüt dışında kalan rükünler dengeli ve birbirleriyle uyumlu idi ifadesi vardır. Çünkü Zamm-ı Sure okumak için olan kıyam ve teşehhüt için olan oturma rükünleri tabii ki diğer rükünlerden daha uzun olur. Fakat Peygamberimiz kıyamı kısa tutarak diğer rükünleri eksiksiz yaptığı için bütün rükünleri dengeli ve birbiriyle uyumlu oluyordu. Bu iki rivayetten her biri diğerini destekler ve doğrular niteliktedir. Çünkü Bera bin Azib radıyallahu anh bazı rükünlerin birbirine yakın uzunlukta olduğunu ve bazılarının bu kuralın dışında tutulduğunu belirtirken birinci kategoriye giren rükünleri belirtmiyor. Fakat ikinci kategoriye giren rükünleri ifade etmiş oluyor. Burada kıyam rükmünü uzatıp rükû ve secde rükünlerini gayet kısa tutan ve böylece arada büyük bir uzunluk farkının meydana gelmesine yol açan bazı zamane emirlerinin bu dengesizliğine oranla daha birbirine yakın uzunlukta olan rükünlerden de söz edilebilirdi. Demek istediğimizin örneği şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında güneş tutulması üzerine iki rekat namaz kıldı. Bu namazın ilk rekatında Bakara suresi uzunluğunda bir zammı sure okuyarak öğle rükûya vardı. Rükû da kıyamı kadar ve secdesi de rükû kadar oldu. Bu yüzden diyoruz ki güneş tutulması namazının rükû ile secdesinin toplam uzunluğu kıyamının yarıdan fazlasına yakın uzunlukta olur. Gerek bazı dostlarımız ve gerekse başkaları biz namazda zammı sure olarak Bakara suresi okunduğu zaman bu namazın rükû ve secdesinde yüzer ayet okuyacak kadar bir süre tesbih söylenir diyorlarsa da bu görüş sünnete aykırı zayıf bir görüştür. Burada İbn-i Teymiye Rahimullah Hanbelileri reddiye vermiş oluyor. Mezhebine muhalefet etmiş oluyor. O yalan. Yani İbn-i Teymiye bilakis mezhep taklidinin küfür olduğunu söyleyen birisidir. Yani bir kimsenin mezhep taklit etmesinin küfür olduğunu, kişiyi küfre götürdüğünü söyleyen bir imamdır. Bu arada Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a dayanarak bildirdiğine göre Peygamberimiz namazda başını rükudan kaldırdığı zaman Bera'e ile Enes'in söylediklerini doğrulayacak kadar zikrederdi. Ayrıca Resulullah'ın nafile namazları da böyle uzun olurdu. O geceleri yalnız başına nafile kılarken namazını istediği kadar uzatırdı. Bu namazların bir rekatında zamm-ı sure olarak Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini okurdu. Yine bu namazlarda kıyam haline yakın uzunlukta rükuda kalır, rükû kadar uzunlukta ayakta durur, ayakta durduğu kadar secdede kalır ve iki secde arasındaki oturuşta secdesi kadar olurdu. Şunu da belirtelim ki, Peygamberimiz tarafından emredilen ve Enes ile diğer sahabiler tarafından kısa olduğu belirtilen bu kıyam rüknü, Resulullah'ın uygulaması ve emriyle açıklığa kavuşturulup sahabilere tebliğ edilmiştir. Peygamberimiz mescidin minberinden namaz kıldırırken bunu beni örnek alasınız ve benim namazımın nasıl olduğunu öğrenesiniz diye yaptım buyurdu. Ve Malik bin Huveris ile arkadaşına benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılınız demişti. Peygamberimizin namaz konusundaki bu titizliğinin ve emrini uygulamalı örnekle açıklamak gereğini duymasının sebebi şudur. Çoğunlukla her iş kendisinden daha uzun bir işe göre kısa ve kendisinden daha kısa bir işe göre uzun olarak nitelenir. Bunun sözlüklerce belirlenmiş bir sınırı yoktur. Öte yandan namazdaki hareketler yün eğirmek, avcılık, çiftçilik ve dokumacılık gibi geleneklerden değildir ki bunun rükünlerini örfe başvurarak sınırlayalım. Tersine o ibadetlerden birisidir. İbadetler nasıl temelde şeriat koyucuya dayanıyorlarsa nitelik ve miktarları da yine şeriat koyucuya başvurularak belirlenebilir. Şu da var ki eğer namazın herhangi bir rüknü veya bu rüknün kısalığı konusunda toplumun örfüne başvurmak caiz olsa uzunluk ile kısalığın belirli kriterleri olmadığı için çoğu kere kılmakla emrolunduğumuz farz namazlarımızda çelişkiye bile varabilen farklılıklar meydana gelirdi. Namaz terimlerinin anlamları ve namazdaki hareketlerin şekli konusunda her asrın, her şehrin, her kabilenin, her yörenin hatta her mescit çevresinin diğerlerine benzemeyen farklı tutum ve uygulamalar ortaya çıkardı. Ki çıktı da. Bu durumda gerek Allah'ın ve gerekse benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız diyen Peygamberimizin emirlerine aykırı olurdu. Çünkü direktif olarak bu sözleri söyleyen Peygamberimiz mesela bulunduğunuz çevrenin anlayışı uyarınca veya alışık olduğunuz ölçülere göre kısa kılınız dememiştir. Hiçbir alimin de böyle dediğini işitmedim. Çünkü böyle bir şey ya fazlaya veya eksiye düşerek sünnetlerin ölmesine ve şeriatın değişmesine yol açar. Diğer sahabelerin rivayetleri de aynı gerçeği vurgulamaktadır. Tıpkı günümüzde bazılarının işte fitne çıkarmayın diyerek elleri kaldırmayı taklitçilerine men etmesi gibi. Nitekim Müslim'in Züheyr'e dayanarak bildirdiğine göre Semmah bin Harp, sahabilerden Cabir bin Semure radıyallahu anh'a peygamberimizin nasıl namaz kıldığını sordu ve ondan şu cevabı aldı. Peygamberimiz namazı kısa tutardı. O şu adamlar gibi, şu günün adamlarını, imamlarını kastediyor, şu adamlar gibi namaz kılmazdı. Resulullah sabah namazının farzında zamm-ı sure olarak Kaf suresi ile benzer uzunlukta sureler okurdu. Yine Müslim'in Semmah yoluyla rivayet ettiğine göre Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma, Peygamberimiz zamm-ı sure olarak öğle namazında Velleyle izâ yağşa, ikinin namazında buna yakın uzunlukta bir sure ve sabah namazında da bundan daha uzun bir sure okurdu demiştir. Bu sözler yine Müslim'in Semmah'a dayanarak naklettiği Cabir bin Semure'nin şu sözlerine açıklık kazandırır niteliktedir. Peygamberimiz sabah namazının farzında zamm-ı sure olarak Kaf suresini okurdu. Daha sonraki namazları kısa olurdu. Cabir, Allahu Alem, daha sonraki derken herhalde sabah namazından sonraki vakitleri kastetmişti. Yani Peygamberimiz sabah namazından sonraki namazları sabah namazından daha kısa tutardı demek istemiştir. Çünkü hem Peygamber Efendimiz'in namazları kısa tuttuğunu ve hem de sabah namazında zamm-ı sure olarak Kaf suresini okuduğunu beraberce söylemiştir. Bu arada Bukhari'de yer aldığına göre Ümmü Seleme radıyallahu anha, Peygamberimizin veda haccı sırasında bir sabah namazında zamm-ı sure olarak Tur suresini okuduğunu işittim. O sırada cemaatin çevresinde dolanarak onun Kur'an okuyuşunu dinledim demiştir. Bilindiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra çok az bir evre yaşamıştı. Tur suresi de Kaf suresine yakın uzunluktadır. Yine Bukhari'de yer aldığına göre İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün anam Ümmül Fadl Vel Mürselati suresini okuduğumu işitince yavrum bu sureyi okuyunca bana Resulullah'ı hatırlattın. Çünkü bu sure peygamberimizin ağzından en son işittiği ve bir akşam namazında zamm-ı sure olarak okuduğu sureydi demiştir. Gerek yukarıdaki hadislerden ve gerekse bunların diğer benzerlerinden anlaşılıyor ki peygamberimiz ömrünün son döneminde sabah namazında zamm-ı sure olarak orta uzunluktaki surelerden birini okuyordu. Bunun delilleri çoktur. Bu konuda sözleri bize kadar ulaşan diğer sahabiler görüş birliği halinde Resulullah'ın sabah namazında öteden beri böyle zamm-ı sure okuduğunu bildirdikleri ve hiçbir sahabi onun ömrünün sonlarına doğru eskisinden daha kısa şekilde namaz kıldığını söylemediği için sabah namazında zamm-ı sure olarak orta uzunlukta bir sure okunmasının sünnet olduğu konusunda bütün fıkıh alimleri görüş birliğine varmışlardır. Sahabilerden Cabir bin Semure radıyallahu anh, onun namazı şu adamlarınki gibi değildi derken namazı bu anlattığımızdan daha uzun ve daha kısa kıldıran imamları kastediyordu. Yani Resulullah namazı kısa tutardı ama bununla birlikte bugünün imamlarının rükûyu, secdeyi ve rükünler arasındaki faslayı kırptıkları gibi namazın hiçbir rükününü kırpmazdı demek istiyor. Sahabelerden Enes ile Bera radıyallahu anh'ın söylediklerinin, sözlerinin vurguladığı gibi Cabir'in bu sözü o günün devlet adamlarının imamlıkları sırasında gerek kıraatı, zamm-ı sure okumayı ve gerekse diğer rükünleri peygamberimizin yaptığından daha kısa tuttukları anlamına gelebilir. Ebu Kuz'a diyor ki, bir defasında sahabilerden Ebu Said el-Hudri'yi görmeye gitmiştim. Yanına vardığımda başı kalabalıktı. Ziyaretçiler dağılınca kendisine ben sana şu gidenlerin sordukları meseleleri sormayacağım. Benim senden sormak istediğim şey peygamberimizin nasıl namaz kıldığıdır dedim. Önce bana bunu bilmenin sana bir hayrı olmaz demesine rağmen aynı soruyu tekrar sorunca şunları söyledi. O zamanlar peygamberimiz öğle farzına durunca içimizden biri helaya gidip ihtiyacını giderdikten sonra evine varıp abdest alarak mescide döndüğü takdirde namaza ilk rekate yetişebiliyordu. Yani bütün bunları yapmış olmasına rağmen ilk rekate yetişebiliyordu. Ebu Said'in bu sözlerinden onun daha sonraki dönemlerde peygamberimizin zamanından daha kısa şekilde namaz kılındığını görüşünde olduğunu anlıyoruz. Bukhari ile Müslim'in bildirine göre de sahabilerden Ebu Berze radıyallahu anh bu konuyla ilgili olarak peygamberimizin arkasında sabah namazı kılıp da mescitten çıkan herkes yanında kimin namaz kıldığını iyice hatırlardı. Yani namaz o kadar uzun sürerdi. Peygamberimiz sabah farzının iki rekatında veya bir rekatında 60 ile 100 arasında değişen sayıda ayet okurdu demiştir. Ahmet bin Hanbel ile Nesai'nin bildirine göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Resulullah'ın bize namazları kısa tutmamızı emrettiği olduğu gibi bize Saffat suresini zamm-ı sure olarak okuyarak namaz kıldırdığı da olmuştur. Bunların her biri de meşrudur, sünnettir. Bu arada Nesai ile İbn-i Mace'nin Süleyman bin Yesar'a dayanarak bildirine göre bir defasında sahabilerden Ebu Hüreyre arkalarında namaz kıldığım imamlar arasında falanca kadar namazı peygamberimizin namazına benzeyeni hiç görmedim dedi. Bu konuşmayı nakleden Süleyman bin Yesar diyor ki, Ebu Hüreyre'nin sözünü ettiği kimse öğle farzının ilk iki rekatını uzatır, son iki rekatını kısa tutardı. İkindi namazını kısa tutardı. Akşamın farzında zamm-ı sure olarak kısa surelerden birini, yatsı farzında orta uzunluktaki surelerden birini ve sabah farzında da uzun surelerden birini okurdu. Müslim'in Ammar bin Yesar'a dayanarak rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi yukarıdaki rivayetleri destekler niteliktedir. İnsanın namazı uzun tutup hutbeyi kısa kesmesi din bilgisinin derin olduğunu gösterir. Yani fıkhını gösterir. Buna göre namazı uzatınız ve hutbeyi kısa kesiniz. Kuşkusuz güzel konuşmada büyüleme gücü vardır. Beyanın bazısı sihirdir. Burada Peygamberimiz namazı uzun tutmayı kişinin din bilgisinin belirtisi sayarak onu uzatmayı emrettiği görülüyor. Yine burada ne var? Beyanın bazısı sihirdir derken işte bazılarının böyle vaiz edasıyla cafcaflı kelimelerle ineğin ot yerken dilini geviş getirirken dilini sağa sola vurduğu gibi edebiyat parçalayarak konuşanlara da bir kınama var. Daha başka hadislerde Allah bunlara buğz eder diyerek de geliyor. Yani bu şekilde konuşanlar, ineğin ot yemesi gibi geviş getirerek konuşan, edebiyat parçalayanlar, yapmacık konuşanlar, böyleleri maalesef halk tarafından daha çok revaç buluyor. Bu kişi demek ki meramını anlattıktan sonra mümkün mertebe az konuşması, az ve öz konuşması. Yani ifadeyi hasıl eden, elde etmesini sağlayan, maksadı elde etmesini sağlayan en kısa sözleri, en veciz sözleri seçmesi gerekir. Evet. Burada namazı uzun tutmayı emrettiği görülür. Bu emir ya genel olarak bütün namazlarla ilgilidir veya Peygamberimiz bu sözleriyle sadece cuma namazını kastetmiştir. Eğer bu emir genel karakterli ise söylenecek bir şey yok. Fakat eğer bu emirle sadece cuma namazı kastedilmiş ise bu namazdaki cemaatin diğer namazlarınkinden daha kalabalık olduğu ve bu kalabalık arasında güçsüzlerin, yaşlıların ve sıkışmışların bulunabileceğini, üstelik bu namazın iki hutbenin arkasından ve günün en sıcak saatlerinde kılındığı göz önünde tutulunca sabah ve benzeri serin saatlerde ve nispeten daha az sayıda cemaatle kılınan namazların haydi haydi uzun tutulacağı sonucu çıkar. Bu açıklamayı yapmamızın sebebi şudur. Az yukarıda sahabilerden Enes radıyallahu anh'ın Peygamberimizin namazını takdir ettiğini belirtmiştik. Düşündük ki bu iki hadisi işten kimse bunların arasında çelişki olduğunu zannedebilir veya bazı kimseler bu hadislerden birini görmezlikten gelip öbürüne sarılabilir ve sarıldığı hadisin manasını anlayabilir. Sadece o hadise sarılır. Sözlerimizin burasında birkaç sayfa önce yer verdiğimiz sahabilerden Enes'in rivayet ettiği şu hadisi tekrar ele alalım. Kendi kendinize görevlerinizi ağırlaştırmayınız. Yoksa Allah da size ağır görevler yükler. Çünkü sizden önceki bazı kavimler kendilerine ağır görevler yükledikleri için Allah da onlara ağır görevler yükledi. Şimdi manastırlarda ve kilise köşelerinde gördüğünüz kimseler işte o kavimlerin kalıntılarıdır. Veyahut da dergahlarda gördüğünüz kimseler. Onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yazmamış olduğu ruhbanlığı kendileri uydurdular. Görüldüğü gibi bu hadiste Peygamberimiz şeriata eklemeler yaparak dini zorlaştırmayı yasaklıyor. Bu ağırlaştırma bazen vacip veya müstahap olmayan ibadetleri vacip veya müstahap sayarak tıpkı günümüzde sünnet namazları farz mertebesine getirip de sünnet namazları terk edenleri sanki farzı terk etmiş gibi kınamaları bunun yanı sıra namazı hiç kılmayarak küfür fiili işleyenlere de hiçbir tepki vermemeleri gibi. Ama bir adam namaz kılıyor da sünneti kılmıyorsa onu topa tutarlar. Namaz kılmasa hiç ses yok. Hatta onun hakkında iyi, temiz, ahlaklı bunun gibi ifadeler bile kullanırlar yani. İşte bu şeytanın hakkı batılla ters yüz etmesidir. Peygamberimizin bu yasaklamanın gerekçesini belirtirken vaktiyle kendilerine ağır görevler yüklemenin Hristiyanlara daha sonra Allah'ın da ağır görevler yüklediğini ve sonunda işin bugün gelenekleştirdiklerini ve kendi uydurmaları olan ruhbanlığa kadar vardığını anlatıyor. Allah izin verirse önümüzdeki hafta gayretkeşlik doğru mu? Başlığı altında İbn-i Teymiye Rahimullah'ın açıklamalarını aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Yani sözün kısası burada ağırlıkla namazın şekli üzerinde durmuş İbn-i Teymiye Rahimullah. İnsanın kendisine Allah Azze ve Celle veyahut Resulü tarafından farz kılmayan şeyleri farz kılmaması, Allah ve Resulü tarafından mekruh ya da haram kılmayan şeyleri mekruh ya da haram kılmaması. Çünkü bunların hepsi birer şer'i hükümdür. Hangi şer'i hükümden bahsediyorsan, neye vacip diyorsan, farz diyorsan, neye mekruh diyorsan, neye müstehap diyorsan, neye sünnet diyorsan, her biri şer'idir, şer'i mükellefiyettir, şer'i ıstılahtır. Her birine kitap veya sünnetten delille birlikte sunmak zorundasın. Eğer bunu getiremiyorsan Allah'a ve Resulüne iftira etmiş olursun. Allah'ın şeriatına iftira etmiş olursun. O yüzden bazılar bazı şeylere haram diyemiyor. İşte buna mekruh diyelim. Haram demeye çekiniyor. Bu sayede mekruh demek yetkisi sanki kendisine verilmiş gibi. Bu mekruhtur diyor. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin sadece kendisine ait olan Allah'a has bir alandır. Bu alana da kimseyi ortak kılmaz. Yoksa onların Allah'ın dışında dinden meşru kılmadığı şeyleri şeriat kılan, din kılan ortakları mı var? Buyurarak Allah Azze ve Celle bunun şirk olduğunu belirtmiştir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşveden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubileyke.